Birinci ayrım. Bu kitap Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Sarayın Bozkurtları. Yazarı Sabahattin Önkibar. Türü güncel. Kaynak Yayınları 4. basım Haziran 2018. ISBN numarası 978-605-182-098-9. Bu kitap 197 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 8 Şubat 2019. Arka kapak. Sabahattin Önkibar, AKP-MHP ittifakını, ülkücü hareketteki bölünmeyi ve değişen dengeleri incelediği Sarayın Bozkurtları'nda Türkiye'nin son dönem siyasi gerçeklerinden çarpıcı kesitler aktarıyor. Kitabında ülkücülerin tarihine dair şaşırtıcı bilgilere, tanıklıklara ve anılara yer veren Önkibar, Alparslan Türkeş'ten Devlet Bahçeli'ye, Muhsin Yazıcıoğlu'ndan Meral Akşener'e açılan yelpazede bir portreler galerisi de oluşturuyor. Ülkücülere hangi virüsler ne zaman şırınga edildi? Bahçeli, başbakanlık ve cumhurbaşkanlık tekliflerini neden reddetti? Ülkücü mafya nasıl doğdu? Ülkücüler Recep Tayyip Erdoğan'ı gençliğinde neden sorguya çekmişti? Ülkücü camiadaki fikir işportacıları kimler? Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü ve FETÖ. Devlet Bahçeli'nin esrarengiz buluşmaları ve tuhaf kararları. Akşener ve İyi Parti gerçeğinin ardında ne var? MHP saraya nasıl bağlandı? Bahçeli Erdoğan'la neden kol kola girdi? Çalışmamız tarihe not düşme adına ülkücü hareketin fikirsel kaynaklarını, dünden bugüne seyri ve bölünmesini, yani mini bir tarihini sunma gayesine matuftur. Son siyasi gelişmelerde ülkücü camianın takındığı farklı pozisyonlar enine boyuna değerlendirilmekte, ülkücülere karşı dışarıdan ve içeriden yapılan operasyonlar ifşa edilmektedir. Sabahattin Önkibar. Sabahattin Önkibar 1959 yılında Rize'nin Ardeşen ilçesinde doğdu. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü'nün ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Gazeteciliğe 1980'de Türkiye Gazetesi'nin Ankara temsilcisi olarak başlayan Önkibar, TGRT'nin kuruluşunda bulundu ve Alternatif adlı programı sundu. 2001'de Star TV ve Star gazetesine geçti. Bu kurumların Ankara temsilcisi olarak çalıştıktan sonra 2002'de Kanal D'de görev yapmaya başlayan Önkibar aynı zamanda Posta gazetesinin Ankara temsilcisi oldu. Flash TV 2004, Avrasya TV 2005 ve Yeni Çağ gazetesi içinde başkent temsilciliği yapan Sabahattin Önkibar halen Aydınlık gazetesinde köşe yazarlığını ve ulusal kanalda programcılığını sürdürmektedir. Yayımlanan kitapları İşte İslam'ın ve Türklüğün Katilleri, Kaynak Yayınları 2014, İmamlar ve Haramiler Medyası, Kırmızı Kedi Yayınları 2015, Takkeli Firavunlar, Kırmızı Kedi Yayınları 2016, Mehdi'nin Darbesi, Kırmızı Kedi Yayınları 2016, Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey, Kırmızı Kedi Yayınları 2017, Asena, Meral Akşener'in Dünü ve Bugünü, Kırmızı Kedi Yayınları 2017. Ön Söz. Bu kitabı piyasaya çıktıktan 2 gün sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin şikayeti üzerine toplatılan Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey, Kırmızı Kedi Yayını ve 2017 başlıklı çalışmamdan sonra gelen yoğun talep ve istekleri yerine getirmek, aynı zamanda da ülkücü fikriyat ile ülkücü camiayı anlatmak adına yazdım. Ancak önemli belirtmem gerekir ki bu çalışma toplatılan kitabımızla alakalı olmayan tamamen yeni bir eserdir. Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şeyle ilgili yargı safhası henüz bitmediğinden toplatılma gerekçesi yapılan konular ile kitap hakkında açılan dava bağlamında yazılan iddianamedeki hususlara bu kitapta yer verilmemiştir. Başka bir ifadeyle Devlet Bahçeli öncekinin aksine bu yeni kitabın öznesi değildir. Çalışmamız tarihe not düşme adına ülkücü hareketin fikirsel kaynakları, dünden bugüne seyri ve bölünmesini, yani mini bir tarihini sunma gayesine matuftur. Son siyasi gelişmelerde ülkücü camianın takındığı farklı pozisyonlar enine boyuna değerlendirilmekte, ülkücülere karşı dışarıdan ve içeriden yapılan operasyonlar ifşa edilmektedir. İyi okumalar dilerim. 1. Bölüm. Ülkücü camiada büyük dağınıklık. 24 Haziran 2018'deki büyük seçim öncesi ülkücü camiaya baktığımızda karşılaştığımız manzara tam bir dağınıklıktır. 1990'lı yılların ilk yarısında MHP-BBP diye bölünen hareket asıl büyük ayrışma ve hatta kargaşayı bugünlerde yaşıyor. MHP gövdesinden kopan önder isimlerin kurduğu İyi Parti ile ülkücü harekette yeni ve büyük bir kopuşa, bölünmeye kapı aralandı. Kuşkusuz ülkücülerdeki bu bölünme çok boyutlu. Bölünmenin gerekçesinde fikir ayrılıkları var. Daha ötesi, millet ve ümmet arasında sıkışmışlık, yani inanç ve ideolojik farklılıklar söz konusu. Operasyonlar. Metot ile üslup tercihleri bir diğer ayrışma sebebi. Bunlara bu camiaya yapılan türlü operasyonları eklemek gerekiyor. Bu operasyonlar hem dışarıdan hem içeridendir. Konjonktüre göre Türkiye üzerinde hesabı olanlar bu büyük kitle üzerinde plan ve operasyon yapmıştır. Keza camianın potansiyeli sebebiyle dinci İslamcı örgütlenmeler, yani cemaatler ile çeşitli siyasi örgütlenmeler ülkücü camiayı hiç boş bırakmamıştır. Bizim de 40 küsur senedir içinde olduğumuz bu camianın fikirsel kaynaklarını, özel hikayesini, savrulmalarını ve bugünkü seyriyle duruşunu aktarmaya, güncel olması itibariyle oluşan son tabloyla başlamak istiyorum. Ülkücüler 3 parça. Yukarıda söyledik, bugün ülkücüler 3 ayrı cephe ve duruştadır, yani paramparçadır. Birinci cephede Devlet Bahçeli'nin MHP'si var. Bahçeli geçmişte bilinen duruş ve fikirlerine rağmen şimdi AKP ile kader birliği yapıyor. Son dönemde dile getirilen onun sarayın küçük ortağı ve yoldaşı olduğudur. Tam karşısında Meral Akşener'in önder olduğu İyi Parti var ve onlar AKP ile Tayyip Erdoğan'a tabir yerindeyse hasım konumda. Yani ülkücüler Tayyip noktasında tam ortasından ikiye bölünmüş. Üçüncü parçayı da BBP oluşturuyor. MHP ile İyi Parti kavgası. İki yapının mensuplarını yakından tanıyan biri olarak hükmüm, aslında bu iki parti veya kesim, yani MHP ile İyi Parti arasında esasta bir fikri ayrılığın olmadığıdır. Evet, bu hususun altını ısrarla çiziyorum. MHP ile İyi Parti arasındaki çekişme ya da kavga fikri değil, liderlik eksenlidir. Hadise Bahçeli'nin çekilmesinin talep edilmesi ve Bahçeli'nin buna direnmesidir. Ancak bu öylesine bir dirençtir ki, mesela hareketin omurgası olan MHP tam ortasından bölünebilmiştir. Dahası bu bölünme sonrasında Devlet Bahçeli yakın zamana kadar çok çok ağır sözler ettiği Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelebilmiştir. Bahçeli'nin bu direnci ya da inadı sadece hırstan mı kaynaklanıyor, yoksa başka bir şeylerden mi? İşte bu konu uzun zamandır tartışılıyor. Fikir değil koltuk. Ancak hadise tartışmasız olarak koltuğa endeksli. Fikri bir gerekçe kesinlikle söz konusu değil. Diyeceksiniz ki ama Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener için ileri sürdüğü FETÖ'cülük iddiası ve bu yüzden MHP'den dışlandığı iddiası var. O ifadenin zerre bir önem ve değeri yok. Niye mi? Yaşananlar kayıtlı, yani arşivler ortada. Devlet Bahçeli kendisine kim rakip olduysa hep benzer isnatlarda bulundu. Mesela 2011 kurultayında MHP Genel Başkan adayı olan Koray Aydın için Devlet Bahçeli FETÖ'nün adayı demişti. Sonrası malum, aynı Bahçeli Koray Aydın'ı kontenjandan Trabzon listesinin başına yazıp milletvekili seçtirdi. Aday olana FETÖ'cü damgası. Dahası onun için yakın geçmişte çok iyi ülkücüdür ifadesini bile kullandı. O zaman soralım, Koray Aydın FETÖ'cü değil miydi? Değildiyse 2011'de aday olduğunda ona o şekilde saldırmak bir genel başkana yakışıyor mu? Yok, gerçekten FETÖ'cü ise onu 2015 seçimlerinde iki kere Trabzon'dan birinci sıradan aday yapmak neyin nesi? Örnekler yalnızca Koray Aydın'la sınırlı değil. 2006'da Bahçeli'nin yine kendisine rakip olan Profesör Ümit Özdağ için Mossad ajanı dediği kayıtlardadır. Özdağ Mossad ajanı. Ümit Özdağ o açıklama sonrasında defalarca ergen, ülkücü gençlerin saldırısına uğramıştır. Akabinde yaşananlar ise trajikomiktir. Mossad ajanı denilen Profesör Özdağ aradan birkaç yıl geçtikten sonra bizzat Devlet Bahçeli tarafından Gaziantep'ten yine iki kere liste başı olarak milletvekili adayı yapılmıştır. Sadece milletvekili değil, Özdağ Hoca MHP Genel Başkan Baş Yardımcılığına getirilmiştir. Evet, Mossad ajanlığı iddiasından MHP'de ikinci adamlığa değer görülmüştür. Bunu yapan bizzat Bahçeli'nin kendisidir. Bütün bunların gösterdiği ya da anlattığı şudur. Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanlığına aday, yani kendine rakip olan herkesi bu tür sözlerle rahatlıkla hedef alabilmektedir. Akşener aday olmasa. Hiç kuşkum yok, Meral Akşener MHP Genel Başkan adaylığına soyunmasa asla FETÖ'cülük gibi bir ithamla karşılaşmayacaktı. Hatırlayın, Meral Akşener'i DYP'den alıp MHP'ye getiren ve iki kere aday yapan yine Bahçeli'dir. Keza Akşener'e TBMM Başkan Vekilliği koltuğunu da o vermiştir. Meral Akşener'in MHP Genel Başkan adayı olmasıyla birlikte yaşananlara ileriki sayfalarda ayrıntılarla değineceğiz. Ülkücü hareketteki üçüncü cephe ise malum Büyük Birlik Partisi'dir. Ancak BBP hadisesi içerik olarak MHP ile İYİ Parti'den farklıdır. O hareket veya ayrışmanın ideolojik bir çerçevede olduğu mutlaktır. Hikayesini yine ilerideki sayfalarda sunacağız. MHP'nin adayı niye yok? Bütün bunlara geçmeden önce günceli sorgulayalım. Devlet Bahçeli bugün Tayyip Erdoğan'la abartısız olarak kader birliği içinde. MHP gibi mazisi ve kökleri derin olan bir parti cumhurbaşkanlığına aday göstermeyip Tayyip Erdoğan'ın ardına takılmıştır. Oysa hatırlayalım, Devlet Bahçeli yakın geçmişte Tayyip Erdoğan için şu sözleri etmişti. Erdoğan'ın başkanlık isteği, başkanlık hırsı parlamenter sisteme, yani mevcut devlet nizamına taban tabana zıttır. Erdoğan tek adam olmak için bastırmakta, son kozlarını oynamaktadır. Yetmedi, şunları da söyledi. PKK'nın desteğiyle başkanlık amacı güden Erdoğan gün yüzü göremeyecek. Heves ettiği bölünme anayasası elinde patlayacak. Tayyip Erdoğan bölünme demektir. Başkanlık federasyon demektir. Bu da Türkiye'yi bölünmeye götürecektir. İmralı canisiyle pazarlıklarda yeni anayasayla bölünme yolunun açılması amaçlanmaktadır. Başkanlık sistemi bu ihanet sürecinin soruşturulması için istenmektedir. Beştepe Hanedanı ve AKP yönetimi aile boyu rüşvet ve yolsuzluk çamuruna batmıştır. 17-25 Aralık yolsuzluk dosyalarının bir daha açılmamak üzere kapatılması ve bu rüşvet, hırsızlık, yolsuzluk çarkının döndürülebilmesi, Tayyip Erdoğan'ın bütün yetkileri elinde toplayarak diktatörlüğünü ilan etmesine bağlıdır. Yeni anayasayla başkanlık sistemine geçilmesi bunun için istenmektedir. Recep Tayyip Erdoğan tipi başkanlık sistemi Türkiye'nin bölünmesinin reçetesidir. Demokrasinin idam fermanıdır. Tek adam diktatörlüğünün beraatıdır. Hırsızlık ve yolsuzluk ruhsatıdır. Beştepe'nin ve peşinde sürüklenen AKP'nin yeni Türkiye'den anladıkları ve murad ettikleri de budur. İstedikleri ve amaçladıkları bölünmenin, hırsızlık ve soygunun, hukuksuzluk ve zorbalığın önünün açıldığı, bu konuda Erdoğan'ın sınırsız yetkili olduğu karanlık bir Türkiye'dir. Şerefi işportaya düşmüş. Milliyetçi Hareket Partisi başkanlık sistemine tümden karşı olup parlamenter sistemin revize edilerek geliştirilmesinden yanadır. Başkanlık sisteminin veya fiilen uygulansa da partili cumhurbaşkanlığının ileride aşırı bedellere mal olacağını bilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Türk milletinin eseridir. Milletin başkanlık sistemi gelsin dediğine hiç kimse şahitlik etmemiştir. Başkanlık sistemi ve partili cumhurbaşkanlığı konusunda vereceğimiz destek, sunacağımız herhangi bir katkı zamanın ve şartlarına ruhuna uygun olacak şekilde yoktur. Bizim sarayla anlaştığımız namertçe söylendi. İlk aşamada partili cumhurbaşkanlığına evet dediğimiz, başkanlık sistemine sıcak baktığımız soysuzca iddia edildi. Yeni anayasaya boyun eğdiğim fısıltıdan öte yüksek sesle ifade edildi. Bu alçak sözleri dolaştıranlar da yüz olmadığı için özür dilemediler. Ey Tayyip Erdoğan, sende şeref ve mertlik iş portaya düşmüş. Evet, Bahçeli'nin bu ifadeleri arşivlerdedir. Ağzından salyalar akıyor. Soru şudur, Tayyip Erdoğan için böylesine ağır mı ağır sözler eden ve geçtiğimiz dönem 12. Cumhurbaşkanı için yapılan seçimde ona karşı Ekmelettin İhsanoğlu'na aday çıkaran biri yani Bahçeli, şimdi ne oldu da Tayyip Bey'le kol kola girdi? Üstelik Tayyip Erdoğan'ın yine yakın geçmişte MHP ile ülkücüleri derinden yaralayan şu sözleri hem hafızalarda hem arşivlerdedir. Bahçeli'nin ağzından salyalar akıyor. Bunlar yıllar yılı ırkçılık yaptılar, kavmiyetçilik yaptılar, kabilecilik yaptılar. Hep şeytani olan anlayışa hizmet ettiler. Bunlar sahtekar, sapkın, şerefsiz, satılmış, alçak, dönek ve sahtekar. Bunlar Fatiha okumayı bile bilmeyen serseri takımı. Kimse bizim karşımıza Türklükle çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarımızın altına alıyoruz. Türkçülük yapmak bölücülüktür. Bu Bahçeli aile nedir bilmez, çoluk çocuk nedir bilmez. MHP'li kardeşlerime sesleniyorum. MHP'yi küçülten bu adamla bir yere varamazsınız. Bu adam siyasette çırak bile olamadı, olamayacak da. Bunun varlığı MHP teşkilatı için bir tehlikedir. Sadece siyasi çıkar. Yukarıda sorduğumuz sorunun cevabı nettir. Bugünkü Bahçeli-Tayyip beraberliği sadece siyasi hesap ve çıkar adınadır. Nokta. Aslında hiçbir şey gizli değil, tersine ortadadır. İki isim de konumunu ve koltuğunu korumanın peşindedir. İdeal, büyük gayeler, şunlar, bunlar vesaire kağıt üzerindedir. Öyle olmasa birbirine karşı yukarıda sunduğum sözleri eden iki liderin hiçbir şey olmamış gibi sarmaş dolaş olması mümkün olur muydu? Efendim bunlar siyasetin cilvesi demeyin. Malum bu iki isim kendilerini hep klasik siyasetin üstünde adeta mücahit ya da alperen gibi gördüler ve sundular. Asena endişesi. Sorsanız biri ilahi kelimetullahçı, diğeri kızıl elmacı. En önemlisi ikisi de ahlakçı ama söylemleriyle eylemleri görüyorsunuz ki tezat içinde. Evet, Tayyip Erdoğan, Bahçeli veya AKP-MHP ittifakı, ikbal isteği, koltuk sevdası ve korku beraberliğinden kaynaklanmıştır. Hatırlayalım, AKP iktidarının Meral Akşener'in MHP kurultayı sürecinde topladığı noter onaylı delege imzalarına karşı Bahçeli'ye verdiği yargı desteği hukuk faciası olarak kayıtlara geçmiştir. Peki bu niçin mi yapıldı? Meral Akşener'den korunmak için. Bahçeli olağanüstü kurultayı engelleyerek MHP'deki genel başkanlık makamını muhafaza ederken AKP'de MHP'nin başına geçecek olursa kendi tabanından oy alma potansiyeli bulunan Akşener'i tasfiye etmeyi düşünmüştür. Kısacası Bahçeli-Tayyip yoldaşlığının izahı Asena yani Meral Akşener endişesidir. Akşener ismi semboldür. Esas olan MHP ya da sağ cenahtaki muhalif harekettir. O muhalif hareketin başında Meral Akşener değil de başka biri de olsa aynı biçimde hedefe konulacaktı. Tayyip MHP'de nasıl birini ister? Diyeceksiniz ki Bahçeli'nin onlardan farkı ne? Şudur, Bahçeli tam AKP'nin aradığı bir MHP genel başkanıdır. Muhafazakar bir imajı yok ve AKP tabanına asla hitap edemiyor. Çalışkan ve hırslı değil. Düşünün ki 2015 Kasım'ında yapılan genel seçim kampanyasında sadece iki miting yaptı. Kışları soğuk, yazları sıcak oluyor diye alanlara çıkmıyor. Televizyon ekranlarından ısrarla kaçıyor. Dış politika, eğitim, sağlık, pahalılık, tarım ve işsizlik diye bir gündemi hiç olmadı. Halkla teması yok ve topluma ümit veremiyor. Dost ve sohbet meclisi bile söz konusu olmayan içine kapanık bir adam. Üç kez başbakanlığı kabul etmedi. İktidar ve başbakan olmak gibi bir iddiası yok. 21 yıllık genel başkanlık sürecinde cumhurbaşkanı ve başbakan olma fırsatlarını elinin tersiyle itti. Söyleyin hangi fani böyle bir imkanı geri çevirir? Evet, kendine yapılan ve evet dese mümkün olabilecek bütün şansları tepmiştir. Dolayısıyla bu özellikleriyle Devlet Bahçeli, AKP'nin siyasi çıkar ve hesapları adına MHP'nin tepesinde olması gereken yegane isimdir. Oysa MHP'de onun yerine başka biri lider olsaydı ne olurdu? AKP tabanı çözülürdü. Kamuoyu ayağa kalkar ve sokak hareketlenirdi. Ve siyasette alternatif modeller oluşmaya başlardı. Aslında AKP'nin uzun iktidar sırrı Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu'na dayanmaktadır. CHP'de Alevi Kılıçdaroğlu, MHP'de işte böyle bir Bahçeli. İşte Tayyip'in iktidar reçetesi. Yıllardır yazılarımda ve ekranda hep şunu söyledim. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli var oldukça Tayyip hep iktidardadır. Erdoğan bu iki ismi partilerinde özellikle muhafaza etmeye çalıştı ve hala çalışıyor. Yukarıda sunduğum ifadelerle hedef aldığı Bahçeli'yi Akşener'e karşı sahiplenmesi sadece bundan kaynaklanıyor. Ancak Tayyip Erdoğan farkında olmadan kendi ikbali adına bir hata yaptı. Nasıl mı? Meral Akşener'i büyük bir kütleyle MHP'nin dışına iterek. Akşener MHP'den atılarak siyaseten tasfiye edilemedi, tersine büyütüldü. Dahası merkezde yeni bir parti kurmasının önü açıldı. Bugün Tayyip Erdoğan için en büyük tehdit İyi Parti muhalefetidir. Çünkü AKP tabanına hitap ediyor. İyi Parti saadet rüzgarı. İyi Parti'nin Saadet Partisi ile beraber yakaladığı ortak sinerji AKP'yi sarsıyor. Haklarını teslim edelim. Temel Karamollaoğlu ile perde gerisindeki Oğuzhan Asiltürk bu süreçte çok büyük bir imtihan verdiler. İsteseler partilerine büyük çıkarlar, kendilerine bakanlık alabilirlerdi ama hayır dediler. Bu iki partinin AKP gövdesinde büyük gedikler açacağı artık sır değil. Evet, Akşener bugün artık Tayyip'in lider olarak en büyük rakibi. Erdoğan farkında olmadan Meral Akşener'e alan açtı. Ona merkezde bir konum bahşetti. Merkez sağ ve hatta Kürtlerden bile oy alabilecek bir pozisyona getirdi. Oysa Akşener MHP'nin tepesinde olsa böyle bir görüntü ve imajda olamazdı. MHP'nin başındaki hiçbir isim Kürtlerin oyunu alamazdı. Anketler ortada. Akşener şimdi Kürtlerin de oylarını alıyor. Baskın seçim kararının gerekçelerinden biri işte Meral Akşener'in bu yükselişidir. Erdoğan onu efsane olmadan alt etmek istiyor. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 30.